Ayrım 54.
Bunlardan bazılarının Çin, Brezilya ve Filipinler gibi ülkelerde ortaya çıkması ve o ülkelerle sınırlı kalması da ayrıca dikkate değer. İnsanları ruh gücüyle ameliyat ve tedavi etmek mümkünse neden bu tür yetenekli kişiler Türkiye'de de çıkmıyor dersiniz? Belki bizde de bir gün kendilerinde bu tür yetenekler keşfeden kişiler çıkacaktır, kim bilir diye düşünüyorsanız size kalıbımı basarım ki bu kişiler yeteneklerinden ötürü değil, bu işin inceliğini başkalarından öğrendikleri için bu işe soyunacaklardır. Sizin anlayacağınız her şeyde olduğu gibi şarlatanlıkta da öğrenme diye bir olay olduğu şüphe götürmez. Bu da sizde işe göz boyacılık karıştığı kuşkusunu uyandırmıyor mu? 8. Böylece en önemli, en can alıcı noktaya geldiğimi sanıyorum. Paranormal yeteneklerin sözde veya sahte yetenekler olduğu kuşkusunu en çok güçlendiren faktör, profesyonel sihirbazların, duyarlı kişilerin paranormal yetenekleri sayesinde başardıklarını iddia ettikleri her şeyi aynen bazen çok daha iyi yapabilmeleri. Bilindiği gibi sihirbazlık veya halk dilindeki adıyla göz boyacılık, gerçekte olmayan bir olayı oluyor gibi gösterme sanatıdır. Hem de çok ince ve oldukça güç bir sanat. Hem zeka ve dikkat istiyor, hem el çabukluğu. Göz boyacıları aldatma sanatının büyük ustaları sayabiliriz. Nitekim bunlar, trükleriyle yalnız gözlerimizi boyamıyorlar, üstelik aklımıza da durgunluk veriyorlar. Yalnız bunların da hiçbir zaman beceremeyecekleri şeyler var. Kitabımın baş taraflarında değindiğim gibi hiç keman çalmamış bir göz boyacının eline kemanı alıp Paganini'nin etütlerini çalması mümkün değil. Zira kemanın içine bir teyp bile yerleştirse yay çekişlerindeki ve parmak oynatışlarındaki acemiliklerle yakayı ele verir. Ama öte yandan hiç bıçak kullanmadan, hatta hastanın vücudunda herhangi bir yarık veya delik açmadan seyredenlerde onu ameliyat ettikleri izlenimini uyandırabilecek kadar mahir cerrahlar var. Size bu durum hemen sahnede binlerce seyircinin şaşkın bakışları altında bir kadını testereyle ortasından ikiye bölen, hatta daha akıl almaz numaralar yapan göz boyacılarını hatırlatmıyor mu? 9. Dahası var. Paranormal yeteneklerini sergileyenlerin aslında birer sihirbaz, yani göz boyacı olduğu kuşkusunu büsbütün kuvvetlendiren bir faktör de bu gibilerin çoğunlukla eski göz boyacılar olması. Arada bir hile yaparken yakalanmış olmaları da caba. Siz şimdi gelin de bunlarda paranormal güçler olduğuna inanın bakalım. Bütün ömrünü dolandırıcılıkla geçirmiş olduğunu bildiğiniz biri gelip size artık hayatını dürüstçe kazanmak istediğini söyleyerek birlikte bir iş kurmak teklifinde bulunsa, onun dediklerine kanıp teklifini kabul eder misiniz? Etmezsiniz elbet. Ama insanların birçoğu, bazı bilim adamları da buna dahil, eski sihirbazların yeni numaralarını paranormal yetenek belirtisi olarak görmeye hazırlar. Buna ne buyurulur? 10. Ön bilgisi olmayan, mucizelere düşkünlüğü ve bilgiye ilgisizliğiyle tanınan sıradan adamın bu konudaki sorumsuz tutumunu anlamak pek zor olmasa gerek. Ancak Geller gibi eski bir sihirbazın numaralarını ciddiye alıp onun üzerinde bilimsel araştırmalar yapan, üstelik bu araştırmaların olumlu sonuç verdiğini iddia eden bilim adamlarına ne demeli? Daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi bir göz boyacının karşısında bilim adamları da sıradan adam kadar çaresizdir. Nitekim Randy gibi profesyonel sihirbazlar bilim adamlarını durmadan uyarmışlar, onlara denemelerinde bir sihirbaz bulundurmayı salık vermişlerdir. Zira duyarlıların numaralarını ancak sihirbazlar anlayabilir. Oysa bu sihirbazlar paranormalcilerin bütün numaralarını kendilerinin de aynen tekrarlayabileceklerini hatırlattıkları halde bazı bilim adamlarını ikna edememişlerdir. Neden dersiniz? Kanımca burada en azından şu iki faktör işe karışıyor. 1- Bu bilim adamları kendilerini olduklarından fazla akıllı ve uyanık sanıyorlar. 2- Belki de kendi uzmanlık alanlarında çığır açıcı yeni bir buluş yapamayacaklarını anladıkları için sonuçları bakımından bilimde devrimsel değişikliklere gebe olduğuna inandıkları bir alanda öncülük edebileceklerini umuyorlar. Ancak asıl neden gene de bunların yaratılış bakımından bu tür olaylara inanmaya teşne olmaları olsa gerek. İnsan zekasının iki değişik belirtisi olduğuna daha önce de değinmiş olduğumu sanıyorum. Bunlardan biri yaratıcılık, yani yeni doğrular bulma yeteneği, ikincisi ise eleştiricilik, yani yanlışlardan korunma yeteneği. Bazı bilim adamlarında bu yeteneklerden birinin, bazılarında ötekinin ağır bastığı, kimisinde de her iki yeteneğin denge halinde olduğu anlaşılıyor. Örneğin bilimde devrimsel diyebileceğimiz yeni buluşlar yapmış olan Newton'da, birinci yeteneğin ikinciye ağır bastığını, bu büyük bilginin Tevrat'taki birçok olayların var olduğuna iyice inanmış olan Crookes ve Oliver Lodge gibi bilim adamlarında da eleştirme yeteneğinin kıt olduğu anlaşılıyor. Eleştiricilik, şüpheci bir yaratılışı gerektiriyor. Buna karşılık Einstein gibi birçok bilim adamında her iki yetenek de aynı ağırlıkta. Ortodoks bilim adamlarının hepsini bu kategoriye sokabiliriz. Tark'la Bu tofun eskiden beri sihirbazlığa meraklı olduğu biliniyor. Geller gibi eski bir sihirbaz üzerinde denemeler yapmaları da pek şüpheci bir kafa yapısında olmadıklarını gösteriyor. Ama kendilerine sorarsanız onların bu davranışları sadece açık fikirli olduklarını gösterir. Buna karşılık ortodoks bilim adamlarının şüpheciliği dogmatik bir katılığın belirtisidir. D. Paranormal araştırmaların genel bir değerlendirmesi. Buraya kadar söylediklerim sağduyu sahibi kimselerin paranormal olay ve yeteneklere niçin inanmamaları gerektiğini açıklamaya yönelikti. Şimdi daha önemli bir soruya cevap arayacağım. Parapsikologlarla parafizikçilerin yaptıkları testler bunlardan beklenen amacı gerçekleştirmeye yeterli mi? Hatırlayacağınız gibi test yöntemini ilk uygulayan Ryan'ın amacı bazı insanlarda paranormal güç veya yeteneklerin var olup olmadığını, varsa bunun derecesini saptamaktı. Ryan'ın burada o zamana kadar psikologların uygulamakta oldukları testlerden esinlendiği apaçık. Ancak bu testlerle Ryan'ınkiler arasında çok önemli bir ayrım olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Psikologların amacı her insanda belli bir ölçüde var olduğu bilinen karakter veya zihin niteliklerinin derecesini ölçmekti. Bilgi ve zeka testleri gibi. Ryan'ın testleri ise normal olarak insanlarda rastlanmayan, insanların kendilerinin de farkında olmadıkları, bu nedenle de varlıkları şüphe konusu olan yeteneklerin gerçekte var olup olmadığını meydana çıkarmak. Bunlara bir tür keşif testi de diyebilirsiniz. Burada adı üstünde duyu dışı algılama, ESP veya ruhun fiziksel etkileme gücü, PK adı verilen gizli yetenekler söz konusu. Sayıları çok az da olsa bazı kişiler bu tür yetenekleri olduğunu sergiledikleri bazı akıl almaz eylemlerle kanıtlamaya çalışıyorlar. İşte Ryan eğer varsa bu gizli yeteneklerin de bazı testlerle gün ışığına çıkarılabilmesi gerektiğini düşünmüş. Şimdi sorum şu, böyle bir şey ilkece mümkün mü? İzin verirseniz sorumu biraz daha aydınlatabileceği düşüncesiyle fiziksel kuvvetlerin nasıl saptandığı konusuna kısaca değinmek istiyorum. Petrol veya maden cevheri gibi maddi cisimlerin, verem veya kanser gibi bir hastalığın bulunup bulunmadığının nasıl araştırıldığını hepiniz biliyor olmalısınız. Bilindiği gibi insanın doğada ilk tanıdığı ve en çok rastladığı kuvvet her türlü harekete yol açtığı düşünülen mekanik kuvvettir. Ondan sonra insanoğlu elektrik ve manyetizma olaylarına yol açan çekme ve itme kuvvetlerinin farkına varmıştır. Her iki kuvvetin de varlığı tıpkı mekanik kuvvette olduğu gibi herkes tarafından doğrudan doğruya gözlenebiliyordu. Aynı şey sonradan çekim, gravitation adı verilen kuvvet için de kısmen geçerli. Zira suyun daima yukarılardan aşağılara doğru aktığı, serbest, desteksiz bırakılan cisimlerin yerin merkezine doğru düştüğü de doğrudan gözleniyordu. Ama insanlar burada da bir kuvvetin iş başında olduğunun bilincinde değildiler. Sonradan Newton, yalnız yerin merkeziyle yer üstündeki cisimler arasında değil, bütün maddi cisimler arasında her doğrultuda karşılıklı bir çekme, bir değime, çekişme olduğunu teorik olarak düşündü ve bir süre sonra Cavendish, ünlü Burma terazisi deneyiyle bu teorinin doğruluğunu kanıtladı. Bu anlamda çekim kuvvetinin herkesçe gözlenebilir bir kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde varlıkları ilkin teorik olarak yani elde mevcut bazı olgusal, empirik bilgilerden mantıksal çıkarım yoluyla saptanan öteki iki kuvvetin, ancak atom altı dünyada kendilerini gösteren zayıf kuvvetle güçlü kuvvetin varlığı da denemelerle pekiştirildi. Ancak hangi fiziksel kuvvet söz konusu olursa olsun, herkes her istediği zaman bunların varlığını deneysel olarak saptayabilir, bunun için istatistiksel araştırmalara gerek yoktur. Bu olgu bile gizli ruhsal kuvvetlerin varlığı konusunda kuşku uyandırıyor ister istemez. Ortodoks bilim adamlarını en çok işkillendiren de bu zaten. Varlığı doğrudan doğruya gözlenemediği gibi teorik olarak da türetilemeyen bir kuvvet olsa olsa bir kuruntu ürünü olabilir. Bu açıklamadan sonra Ryan'ın ve öteki bilim adamlarının uyguladığı test yöntemiyle ruhsal kuvvetlerin veya yeteneklerin varlığı saptanabilir mi sorusuna dönebiliriz. Ryan'ın testleri ne tam yetenek testlerine benziyor ne de bilgi testlerine. Yetenek testlerine benzemiyor, zira psikolojik araştırmalarda kullanılan yetenek testleri herkes de az çok var olduğu bilinen yetenekleri ölçme amacına yönelik, zeka testleri gibi. Bilgi testlerine de pek benzemiyor, zira üniversite giriş sınavlarında kullanılan türden bilgi testleri, öğrencilerin belli konularda belli bir bilgi birikimi olduğu varsayımına dayanıyor ve bu bilgiyi ölçmeyi amaçlıyor. Ryan'ın testleri ise duyu dışı algılama denen bir yeteneğin varlığını keşfetmeye yönelik testler. Örneğin bir zeka testi düzenleyebilmek için önce zeka belirtisi olarak kabul edilen belli sayıda niteliklerin saptanması gerekir. Bu hiç de kolay bir iş değildir, ancak yetkili uzmanlar arasında belli bir uzlaşmaya varıldıktan sonra hiç değilse bir süre için hazırlanan testler uygulamaya konur. Oysa bir ESP testinde elimizdeki tek veri bazı insanların duyularını hiç kullanmadan bazı şeyleri algıladıkları iddiasıdır. Mantıksal çıkarımlar yapmadan akılla bir doğruyu, örneğin matematiksel bir teoremi bulma yeteneğine genellikle sezgi adı veriliyor. Bu anlamda sezgiyi duyu dışı algılamanın ESP, akıldaki karşılığı gibi görmek mümkün. Ancak sezginin, aklın çok daha hızlı mantıksal çıkarımlar yapma yeteneği olduğu bence şüphe götürmez. Nitekim akıllarından son derece hızlı aritmetik işlemler yapanlar olduğunu biliyoruz. Bu ayrımları belirttikten sonra asıl soruma dönebilirim. Daha önce de değindiğim gibi Ryan testlerini şu varsayım üzerine kuruyor. Eğer bir insan herhangi bir hileye başvurmadan ve duyularıyla aklını işe karıştırmadan bazı şeyleri ihtimaller hesabının izin vermediği ölçüde bilebiliyorsa, o insanda ESP yeteneği var demektir. Pearson başarısı bunun en aşırı örneği ona göre. Şimdi bu varsayımın geçersiz veya temelsiz olduğunu göstermeye çalışacağım. Bir yol, psikolojik araştırmalarda kullanılan bütün testlerde aranan temel nitelik bu testlerin geçerli olmasıdır. Geçerliliğin en önemli öğelerinden biri de testin ölçmeyi amaçladığı niteliği daima tutarlı olarak ölçebilmesidir. Örneğin kendisine zeka testi uygulanan bir deneyin testin her uygulanışında 3 aşağı 5 yukarı aynı başarıyı göstermesi beklenir. Aynı şey bilgi testleri için de geçerli. Kaldı ki deneyin testteki başarılarının test dışı yaşamındaki davranışlarıyla da tutarlı olması beklenir. Örneğin zeka testlerinde üstün başarı göstermiş bir insan günlük hayatındaki davranışlarıyla da bunu belgeleyemiyorsa o testin geçerliliğinden şüphe etmek gerekir. Aynı şekilde okul hayatı boyunca hep düşük notlar almış bir öğrenci üniversiteye giriş sınavlarında çok yüksek bir puan tutturmuşsa ya kopya çekmiştir ya da test soruları çok kötü seçilmiş demektir. Şimdi gelin bu ölçütleri Ryan'ın testlerine uygulayalım. Bakalım bu testlerde geçerli mi? Hatırlayacağınız gibi Ryan'ın deneklerinin büyük bir çoğunluğu ESP testinde ihtimaller hesabına göre başarılı olamıyorlar. Ancak bunlar arasından Pierce ihtimal dışı olmasına rağmen 25 kartı da doğru tahmin ediyor. İlkin aynı başarıyı gösteren Lillian ise ikinci denemede 24 kartı yanlış tahmin ediyor. Bundan çıkarılabilecek iki sonuç var. Ya Pierce de Lillian da başarılı denemelerinde hile yapmışlardır ya da Ryan'ın testinde tutarlı sonuç vermediği için bir bozukluk var demektir. Bence birinci ihtimal daha kuvvetli, ancak bu tür testlerle ESP yeteneğinin meydana çıkarılamayacağını, dolayısıyla da ölçülemeyeceğini daha başka yoldan da kanıtlamak mümkün. Şöyle ki burada var olup olmadığı araştırılan şey bir algılama yeteneği, öyle değil mi? Böyle bir yeteneğin varlığı nasıl olur da istatistiksel araştırmalarla saptanabilir? Burada bu tür araştırmaların ne zaman ve ne maksatla yapıldığı konusuna girmeye gerek görmüyorum. Ancak normal duyusal yeteneklerimizin görme ve duyma gibi ölçülmesi söz konusu olduğunda istatistiksel yöntemlere başvurulmadığını biliyoruz. Eğer bir insan doğuştan kör veya sağır değilse bu yeteneklerini belli bir düzeyde kullanır. Gerçi duyu aldanması diye de bir şey var ama bu son derece nadir bir olaydır. Üstelik nereden kaynaklandığını da açıklayabiliyoruz. Normal olarak duyularımız bizi aldatmazlar. Dolayısıyla algılama yeteneklerimizin ihtiyarlama ve hastalanma durumları dışında azalması, çoğalması, bazen görünüp bazen kaybolması söz konusu değildir. Buna göre eğer duyu dışı algılama diye bir yetenek varsa bazı insanlarda, bu yeteneğin de devamlı olması ve aynı insanda belli bir düzeyin altına düşmemesi gerekmez mi? Böyle bir yetenek nasıl istatistiksel yöntemlerle saptanabilir? Bilindiği gibi bu yöntemler doğrudan araştırmalarla sonuç almanın pratikte imkansız olduğu alanlarda kullanılır. İster duyularla ister duyu dışı olsun, algılama adı üstünde doğrudan doğruya bilgi edinmemizi sağlar. Yağmur yağdığını, elimi soktuğum suyun sıcak mı, soğuk mu olduğunu bu şekilde bilirim. Buna felsefede tanıyarak bilme, knowledge by acquaintance deniyor. Bir insanda örneğin uzaktan görme yeteneği varsa normal görmede olduğu gibi hemen hiç yanılmaması gerekmez mi? Oysa hatırlayacaksınız bu testlerin uygulandığı denekler hiçbir zaman biz şunu görüyoruz isterseniz gidin bakın demiyorlar. Sadece bir tahminde bulunuyorlar. Bazı tahminleri körün taşı gibi tutuyor, bazıları tutmuyor. Hani algılama yetenekleri test ediliyordu? Doğrudan bilgi sağlaması gereken algılamanın tahminlerle nasıl bir ilişiği olabilir? Siz bir insanın önünde bir zarı havaya atıp bil bakalım hangi yüzü yukarı gelecek diye soracaksınız. Sonra aynı deneyi yüzlerce binlerce defa tekrarlayacaksınız. En sonunda aldığınız cevaplar istatistiksel ortalamayı önemli ölçüde aşmışsa Bunda o kişide paranormal algılama yeteneği olduğu sonucunu çıkaracaksınız. Olacak şey mi bu? Üstelik bu kişi kendinde böyle bir yetenek olduğunun bile farkında olmadığı halde. Ryan'ın yaptığı testlerin sonuçlarını değerlendirmedeki tutarsızlığı da bu testlerin geçersiz olduğunu göstermiyor mu zaten? Pierce, 25 kartı doğru tahmin etti diye üstün paranormal yetenekli sayılıyor. Lillian ikinci denemesinde iyice çuvallayınca kendisine negatif paranormal yetenek atfediliyor. Bu şekilde Ryan yalnız bazı insanlarda duyu dışı algılama yeteneği olduğunu kanıtlamakla kalmıyor, üstelik bu yeteneğin bir negatifi olduğunu da keşfetmiş oluyor. Ryan hakkında söylediklerimiz mutatis mutandis, Tark, Putov ve diğerleri için de geçerli. Hepsinin ortak yanılgısı istatistiksel yöntemleri kesinlikle uygulanmaması gereken bir alana uygulamaya kalkmaları. Bu ikisinin sadece Uri Geller'le yaptıkları zar testi paranormal yeteneklerin var olup olmadığının saptanmasında geçerli olabilirdi. O da ancak Geller'le bu test birçok defa tekrarlanıp aynı sonuç elde edilebilseydi. Ayrıca teste hile karıştırılmadığından emin olabilmek için testler yapılırken daima bir profesyonel sihirbaz hazır bulundurulsaydı. Ancak bu durumda bile kafamızda bir soru işareti kalabilir. Bu tür testler kaç defa başarılı olarak tekrarlanmalı ki her türlü şüphe ortadan kalksın? Bunu saptamaya pratikte imkan yok. Zira insanların düşünsel mizaçları çok farklı. Ancak Geller'in zar testindeki başarısı türünden olaylar son derece nadir. Kaldı ki daha önce sıraladığım 9 gerekçede bu tür paranormal olaylara inanmamamız gerektiğini gösteriyor. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Kanımca Ray Heeman gibi eleştirmenlerin paranormal testlerin yürütülüşünde ve alınan sonuçların değerlendirilmesinde bulup çıkardıkları eksiklik, dikkatsizlik veya yanlışlar bu araştırmaların geçersiz olduğu izlenimini güçlendiriyor olsalar bile bunlar testlerin dayandığı varsayımın çürüklüğüne pek değinmiyorlar. Ray Heeman'ın kılı kırk yaran ve hepsini de geçerli bulduğum eleştirileri için bakınız The Muddled Mind Race, SCP, Page 9109. Aynı konuyla ilgili bir başka eleştiri için bakınız David F. Marks, Remote Viewing Revisited, SCP, Page 110-21. Oysa bence asıl önemli olan bu. Bu nedenle Gardner'ın bu testlerin yeterince sıkı kontrol edilmediği yolundaki eleştirisi de o kadar önemli değil. Bakınız MG2 sayfa 144. Gardner'ın ruhsal güçler var mı sorusunu tıpkı çekim dalgaları var mı sorusu kadar bilimsel bir soru saymasını da onaylamak mümkün değil. MG4 sayfa 57. Zira ileride göstermeye çalışacağım gibi bu güçleri açıklamaya çalışacak olan bir teorinin empirik olarak denetlenmesi imkansız. Aynı nedenden ötürü şüpheci veya ortodoks psikologların bu deneyleri tekrarlamış olmalarını da boşa harcanmış bir emek olarak görüyorum. Zira böyle davranmakla parapsikologların temel varsayımını kabul etmiş oluyorlar. Sonuç, işe neresinden bakarsanız bakın, bu tür testlerle paranormal yetenekler olup olmadığını saptamak mümkün değil. Bu da gösteriyor ki paranormal yetenekleri olduğunu iddia edenler birer hilebaz. Bu yeteneklerin bilimsel testlerle saptanabileceğini sananlar fazla saf kişiler. Bunu başardıklarını iddia edenlerse düpedüz şarlatandır. Paranormal olayların bilimsel açıklaması yapılabilir mi? Bir an için paranormal yeteneklerin varlığının saptandığını varsayalım. O zaman da bunların nasıl bir şey olduklarını, yani nereden kaynaklandıklarını ve nasıl etki yaptıklarını açıklayabilmemiz gerekir, öyle değil mi? Bu soruya paranormalcilerin cevabı hazır. Elektrik ve manyetizma olayları da gözlemsel olarak yüzyıllardır biliniyordu ama açıklamaları ancak bu yüzyılda yapılabildi. Hatta bugün bile tam açıklanamamış bazı şeyler var bu alanda. Dahası var. Çekim yasasını bulmuş olan Newton'un kendisi bu kuvveti açıklayamadığını itiraf etmemiş miydi? Einstein'ın genel relativite teorisi konusundaki açıklaması da henüz herkes tarafından kabul edilmiş değil. Aynı şekilde paranormal yetenekleri bugün açıklayacak durumda olmayışımız, onların ileride de açıklanamayacakları anlamına gelmez. İlk bakışta bu cevap çok akla yakın görünüyor. Yalnız burada iki önemli ayrımı gözden kaçırmamak gerek. 1. Elektromanyetizm ve çekim kuvvetiyle paranormal yetenekler arasında bir benzerlik kurmak yanlış. 2. Gerek fiziğin gerekse nörobiyolojinin bugün varmış oldukları aşamada hala bir takım gizli kuvvetler aramaya kalkmak anlamsız. Daha önce de belirttiğim gibi adı geçen fiziksel kuvvetlerin varlığı doğrudan doğruya gözlenebiliyordu. Dolayısıyla var olduklarını kanıtlamak için teorik bir açıklamaya gerek yoktu. Oysa paranormal yeteneklerin varlığını doğrudan gözlemlemek mümkün değil. Yoksa bu konuda bir takım testler yapılmazdı. Gerçi bu yeteneklere sahip olduklarını iddia edenler yok değil. Ancak bu iddiaların ciddiye alınabilmesi için bu yeteneklerin gerçekten de var olduğunu kanıtlayan bir açıklamanın yapılması şart. Yoksa bu tür iddialar havada kalmaya mahkumdur. Eskiden beri fakir olduğu bilinen bir insanın birdenbire multimilyarder olması durumunda bu parayı nereden bulduğunu kanıtlamak zorunda kalması gibi. Nitekim Taylor gibi fizikçiler bu zorunluluğu duymuş olmalılar ki bugünkü fizik çerçevesi içinde bazı açıklama denemelerine girişmişler ama bunda başarılı olamamışlar. Wheeler'ın eleştirisine cevap veren dört fizikçi de bugünün fiziğiyle paranormal olayların açıklanamayacağını itiraf ediyorlar. Bakınız MG2 sayfa 196. Ancak onlara göre bugünkü bilimin teorik yapısında temelli bazı değişiklikler yapmak suretiyle bunu başarmak mümkündür. Hatta bunun başarılması şarttır. Ben bunun paranormal yeteneklerin varlığına kesin kesin inanmaktan kaynaklanan bir hüsnü kuruntu olduğunu kanıtlamaya çalışacağım. Ancak bu işe girişmeden önce paranormal olaylara niçin bugünkü bilim çerçevesi içinde bir yer olmadığını, yani bugün bilinen kuvvetlerle bunların açıklanamayacağını göstermek istiyorum. Amacım bu tür iddialarla karşılaştığınızda bunlara inanmadan önce kendinize ne tür sorular sormanız gerektiği konusunda sizleri bir parça aydınlatmak. Bu soruları sorabilmeniz için vaktiyle okulda edindiğiniz bazı bilgileri bulabileceğiniz ansiklopedi gibi kaynaklara başvurmanız gerekecek. Ancak burada asıl önemli olan daima ilkin şüpheci bir tavır alabilmek. Ondan sonrası kolay. Şimdi isterseniz örnek olarak ilkin uzaktan görmeyi ele alalım. Bildiğiniz gibi normal görme, maddi cisimlerden yansıyan bazı ışınların, elektromanyetik dalgaların veya fotonların gözümüzün retina tabakasındaki sinir uçlarını uyarması ve bu uyarıların optik sinir yoluyla beynin arka kısmındaki görme merkezine iletilip orada işlenmesi sonunda ortaya çıkan bir algılama olayı. Bu olayın bütün fiziksel ve nörofizyolojik aşamaları neredeyse en ince ayrıntılarına kadar biliniyor. Eğer bu bilgilere siz de sahip değilseniz, uzaktan görmenin de bilimsel bir açıklaması olabileceğini düşünebilirsiniz. Örneğin aklınıza bu yeteneğe sahip kişilerin normal insanlardan farklı olarak çok uzaktaki cisimlerden yansıyan ışınları da algılayabildikleri ihtimali gelebilir. Yalnız burada hemen şunları hatırlamanız gerekir. Normal anlamda bir cismi görebilmemiz için o cismin görüş alanımız içinde olması, fazla uzakta olmaması ve gözümüzle o cisim arasında ışınları geçirmeyen herhangi bir engel bulunmaması şarttır. Oysa uzaktan görmede varsayım gereği bu şartlardan hiçbiri mevcut değil. Bu durumda uzaktan görme olayında deneyin beyninin bir telsiz veya radyo alıcısı gibi çalışabileceği ihtimali akla gelebilir. Ancak biraz düşünürseniz bunun da imkansız olduğunu anlarsınız. Zira bildiğiniz gibi bu tür alıcılar ancak frekansı bilinen vericilerin gönderdiği elektromanyetik dalgaları kaparlar. Oysa uzaktan görmede deneyicilerin nerede bulundukları önceden bilinmediğine göre deneyin beynindeki alıcıyı hangi dalga boyuna göre ayarlayacağını bilmesi de imkansız. Kaldı ki maddi engellerle uzaklık burada da söz konusu. Görüldüğü gibi uzaktan görmeyi bugünkü fizikle açıklamak imkansız. Nitekim hatırlayacaksınız Einstein paranormal kuvvetlerin sadece uzaklıktan etkilenmemesini bile onların varlığından şüphe edilmesi için yeterli bir neden saymıştı.